Ayrım 34.
Militan demokrasi anlayışı benimsenmeden sorunların üstesinden gelinemez. Ülkelerinin gerçeklerini ve sorunlarını bilen, sosyoloji ve siyasi tarihinin ortaya koyduğu bilimsel gerçekler üzerinde az da olsa düşünme fırsatı bulmuş, iyi niyetli aydınların aksini iddia edemeyecekleri kanısındayım. Militan demokrasi anlayışıyla ilgili olarak başsavcılığımca, Refah Partisi ve Demokratik Kitle Partisi ile ilgili olarak düzenlenen iddianame, esas hakkında mütalaa ve söz açıklamalarda bazı bilgiler verilmeye çalışılmıştı. Tekrarlardan kaçınmak için onlara değinmeyeceğim. Ancak doçent doktor Fazıl Sağlam tarafından hazırlanan ve 1999 yılı Temmuz ayında yayınlanan Siyasal Partiler Hukukunun Güncel Sorunları adlı kitapta bu konuda yazılanlar, esas hakkında görüşümüzün bundan sonraki bölümüne ışık tutar nitelikte olduğundan o kitaptan bazı bölümleri yazmak zorunluluğu duymaktayım. Federal Almanya, siyasal partileri anayasal bir kurum olarak anayasasında ilk kez yer veren ülkelerin başında gelmektedir. Siyasal partiler hukukunun 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki gelişmesinde önemli bir rol oynayacak olan bu anayasanın 21. maddesi aynen şöyledir. Partiler, halkın siyasal iradesinin oluşumuna katılırlar. Kuruluşları serbesttir. İç düzenleri demokratik ilkelere uygun olmak zorundadır. Sahip oldukları maddi araçların kaynağı ve kullanımı hakkında kamusal hesap vermekle yükümlüdürler. Amaçları ve mensuplarının davranışlarıyla özgürlükçü demokratik temel düzeni ihlal etmeye veya ortadan kaldırmaya veya Federal Alman Cumhuriyeti'nin varlığını tehlikeye düşürmeye yönelen partiler anayasaya aykırıdır. Anayasaya aykırılık konusunda Federal Anayasa Mahkemesi karar verir. Bu çerçeve içinde diğer hususlar federal yasayla düzenlenir. Alman hukukunun siyasal partiler alanındaki asıl büyük önemi, değişik ölçülerde de olsa birçok ülkenin yasama sürecini etkilemiş olmasıdır. Bu etki kendisini demokrasi anlayışında da göstermiştir. Bonn Anayasası'nın 21. maddesinin en önemli özelliği, militan demokrasi anlayışını yansıtmasıdır. Alman Anayasa Mahkemesi bu anlayışı Streitbär Demokrati, mücadeleci, kavgacı demokrasi terimiyle ifade etmektedir. Almanya'da siyasal partilerin demokrasi için taşıdığı vazgeçilmez önemi, hukuk alanında savunan, partiler devleti kavramını ortaya atan Gerhard Leipholz bir makalesinde Bonn Anayasası'nın militan demokrasi anlayışını benimsemiş olmasını şu görüşlerle desteklemektedir. Alman Anayasası 21. maddenin 2. fıkrasıyla Weimar Anayasası'nın yanlış bir özgürlük anlayışıyla kendi zararına yol açacak biçimde gözden kaçırdığı bir düzenlemeyi getirmiştir. Her anayasa gibi liberal demokrat bir anayasanın da düşmanlarına karşı hukukun silahıyla kendisini koruma hakkına sahip olduğunda kuşku yoktur. Hiçbir anayasadan, hele liberal bir hukuk devleti demokrasisi öngören bir anayasadan, kendisini ortadan kaldıracak koşulları onaylaması ve böylece intiharını yasallaştırması beklenemez. Liberal demokraside de özgürlük, maddesiz bir relativizmin ve nihilizmin görmek istediği gibi hukuksal bağlardan yoksun değildir. Böylesine yanlış anlaşılmış bir özgürlük, önce özgürlüğün kendisini ve böylece özgürlükçü demokratik temel düzeni abes bir noktaya ve sonunda yok olmaya götürür. Özgürlük, siyasal alanda da keyfilikle özdeş değildir. Liberal bir demokraside de özgürlük, kendisine siyasal açıdan işlerlik kazandıran varoluş temellerine bağlı olmayı şart kılar. Bu bağlılığa değişmezlik sağlamak ve buna karşı olanları devlet düşmanı olarak değerlendirmek liberal demokrasinin hakkıdır. Büyük hukukçu Manzini de herhalde açıktır ki ister totaliter, ister liberal, ister demokratik, isterse sosyalist vesaire olsun, her devlet işlevlerinin ve menfaatlerinin bilincinde ise varlığını, düzenini, faaliyetlerini etkili kılmak ve canlandırmak için zorunlu olan moral, ahlaki, enerji bakımından tehlikeli görünen her şeye karşı kendini korumak görev ve hakkına sahiptir demiştir. Yüzyılımızın büyük düşünürü Karl Popper'in söylediği gibi, demokrasi karşılıklı anlayış ve hoşgörünün hakim olduğu bir rejimdir. Ne var ki hoşgörü çelişkili bir kavramdır. Sınırsız hoşgörü, tolerans, hoşgörüyü ortadan kaldırır. Hoşgörü sahibi olmayanlara hoşgörü gösterilmesi, hoşgörülü bir toplumun dayatmacılara karşı savunmasız bırakılması, hoşgörüsüyle birlikte hoşgörülü kişinin kendisini de yok eder. Gerek Alman hukuk öğretisi ve gerekse Federal Anayasa Mahkemesi içtihatları, militan demokrasi anlayışıyla özgürlük, özellikle siyasal düşünce özgürlüğü arasındaki riskli ilişkiyi oldukça eleştirici bir gözle değerlendirmeye ve hassas bir denge içinde tutmaya çalışmışlardır. Bu konuda Hesse'yi örnek olarak göstermek doğru olur. Sayfa 10. Bilindiği gibi Almanya'da siyasal partilerin yasaklanmasına ilişkin hüküm, Federal Anayasa Mahkemesi tarafından iki kez uygulanmıştır. 23 Ekim 1952 tarihinde Sosyalist Devlet Partisi, SRP ve en son 17 Ağustos 1956 tarihinde de Alman Komünist Partisi'nin, KPD, kapatılmasına karar verilmiştir. Bu tarihten sonra Almanya'da parti yasağı konusunun gündeme gelmemiş olmasını, demokratik düzenin yerleşmesi ve kamuoyu ve geniş yığınlarca benimsenmesiyle açıklamak mümkündür. Böyle bir ortamda düzen dışı, marjinal, parti ya da akımların demokratik düzen için somut bir tehlike oluşturmaması, parti yasağına ilişkin anayasa hükmünün harekete geçirilmesine gerek bırakmamıştır. Sayfa 11. Parti yasağı sorunu, özellikle ülkemiz bakımından güncelliğini sürekli koruyan bir konudur. Başka ülkeler bakımından güncel önemi arka planda kalsa da bu sorun demokrasilerde parti yasağı yoktur şeklinde yüzeysel söylemlerle geçiştirilebilecek bir konu değildir. Bir kere parti yasağı sorununun militan demokrasi anlayışının doğal bir yansıması olduğuna yukarıda değinmiştik. Ancak parti yasağı militan demokrasi anlayışının öngördüğü ölçüde olmasa bile klasik özgürlük anlayışının egemen olduğu toplumlarda da varlığını hissettiren bir konudur. Bu ülkelerde ya da militan demokrasi anlayışının etkili olduğu birçok ülkede parti yasağının güncel bir öneminin bulunmaması bu sorunun her çeşit hukuk düzeninde şu veya bu biçim ve ölçüde her zaman var olduğu gerçeğini unutturmamalıdır. Sayfa 55. İsrail'de parlamentoya ilişkin temel yasanın 7A maddesinde 1985 yılında yapılan bu değişiklikle seçime katılamayacak olan partilere ilişkin yeni bir hüküm getirilmiştir. Aşağıdaki partiler seçimlere katılamazlar. 1. İsrail Devleti'nin Yahudi halkının devleti olduğunu inkar eden partiler. 2. İsrail Devleti'nin demokratik karakterini inkar eden partiler. 3. Irk ayrımını kışkırtan partiler. İtalya'da parti yasağı anayasada dolaylı ve sınırlı bir biçimde düzenlenmiştir. Anayasanın geçici 12. maddesi kapatılmış bulunan faşist partinin herhangi bir biçim altında yeniden açılmasını yasaklamaktadır. Bu yasakla ilgili olarak ayrıca bir de 26.1952 tarihi ve 645 sayılı bir uygulama yasası çıkarılmıştır. Bu yasada siyasal mücadelenin bir aracı olarak güç kullanmayı yüceltmek, güç kullanma tehdidinde bulunmak veya güç kullanmak, anayasada güvence altına alınan özgürlükleri bastırmak, demokrasiyi ve kurumlarını, mukavemet hareketinin değerlerini karalamak, ırkçı politikalar geliştirmek veya adı geçen partiye özgü olan ilke, olay ve yöntemleri yüceltmeye yönelik bir etkinlik yürütmek veya faşist görünüşte gösteriler yapmak suretiyle faşist partiye özgü antidemokratik amaçların izlenmesi yasaklanmaktadır. Fransa'da 1901 tarihli dernekler yasasının 3. maddesinde öngörülen yasaklar partiler için de geçerlidir. Bu maddeye göre devletin ülke bütünlüğüne ve cumhuri devlet biçimine zarar vermeyi amaçlayan dernekler batıldır. Bu durumdaki bir derneğin fesine üyelerinden birinin ya da savcının başvurusu üzerine mahkemece karar verilir. Parti yasağı bakımından bir başka önemli yasa 10 Ocak 1936 tarihli savaş grupları ve özel milisler hakkındaki yasadır. 1934 yılında radikal sağ gruplar tarafından yaratılan huzursuzluklara karşı çıkarılan bu yasa oldukça sık uygulanmıştır. Uygulama genelde parlamento dışı muhalefete yönelik olmakla birlikte istisnaen partileri de hedef alabiliyor. Bu yasanın birinci maddesi şöyledir. Cumhurbaşkanının bakanlar kuruluna danışarak alacağı kararla aşağıdaki dernek ve de facto savaş grupları yasaklanabilir. 1. Sokaklarda silahlı gösteri yürüyüşü düzenleyenler, 2. veya hükümetten izinli savunma hizmetini hazırlama derneği statüsünde olmaksızın askeri biçim ve örgüt düzeni dolayısıyla savaş birlikleri ve özel milis niteliği taşıyanlar, 3. veya ülkenin dokunulmazlığına ve cumhuri devlet biçimine saldırı amacı taşıyanlar, 6. veya ayrım amacıyla bir kişiye ya da kişi grubuna karşı nesli, menşei, bir halka, ulusa veya dine mensup olması veya olmaması nedeniyle kin gütmeyi veya güç kullanmayı tahrik eden veya böyle bir ayrımı haklı kılmaya veya teşvik etmeye yönelik görüş ya da teoriler yayanlar. 11 Haziran 1979 tarihli İdari Usul Yasası'na göre böyle bir kararın gerekçeli olması gerekiyor. Kapatma kararlarının yargısal denetimi Konsel d'Etat'da yapılıyor. Kapatılan siyasi örgütün üyelerinin toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkı ortadan kalkmıyor. Ancak bunların aynı örgütü yeniden kurmaları, 6 ay ile 2 yıl arası hapis ve 60 ila 18 bin frank para cezasını gerektiren bir suç oluşturmaktadır. Sayfa 58. İspanya Anayasası, militan demokrasi anlayışını benimsemiş olmasına rağmen, parti yasağına ilişkin bir hüküm içermemektedir. Parti yasağına ilişkin düzenlemeler, partiler yasasının 5. maddesinde yer alıyor. Bu maddeye göre bir partinin yasaklanması ya da faaliyetlerinin durdurulması, mahkeme kararıyla ve ancak aşağıdaki durumlarda mümkündür. İspanya Ceza Yasası tarafından illegal örgüt olarak tanımlanmış bir durumun ortaya çıkması. Partinin örgütü ya da etkinliğiyle antidemokratik bir tutum ve davranış içinde olması. Sayfa 58. Portekiz'de parti kapatmaya neden olan olgular şöyle belirlenmiştir. Parti amaçlarının samimi olmaması veya kamu ahlakı veya düzenine ters düşmesi. Ulusal bağımsızlık ve Portekiz devletinin birliği alanlarındaki anayasada öngörülen engellerin aşılması da dahil olmak üzere, parti amaçlarının sistemli olarak ve kamu ahlak ve düzenine ters düşecek veya silahlı kuvvetlerin disiplinini bozacak biçimde haksız araçlarla izlenmesi. Faşist ideolojinin benimsenmesi. Sayfa 61. Avusturya'da Nasyonal Sosyalist Parti'nin yasaklanmasına ilişkin yasa, anayasa düzeyinde bir kural olup, siyasal partiler yasasının 1. paragrafında yine anayasal düzeyde öngörülmüş bulunan siyasal partilerin kuruluş özgürlüğüne getirilmiş bir sınırlamadır. Bu yasanın 3A maddesine göre kanunen yasaklanmış bulunan bir nasyonel sosyalist örgütü ayakta tutmaya veya yeniden kurmaya yönelik girişimler yasaklanmıştır. Ayrıca ayrı madde bunun ötesinde üyelerinin nasyonel sosyalist anlamında faaliyetiyle Avusturya Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını yok etme veya kamu düzenini ve cumhuriyetin yeniden inşasını bozma amacı güden birliklerin kurulmasını da yasaklamaktadır. Sayfa 62. Ayrıca yine Avusturya'da herhangi bir resmi makam, kurulu bulunan veya kurulacak olan yasak amaçlı partinin faaliyetleriyle ilgili olarak o partinin tüzel kişiliğini tanımamak hakkına sahiptir. Örneğin, tapu dairesi böyle bir partinin tüzel kişiliğini reddederek parti adına gayrimenkul kaydı yapmayabilmekte, telefon idaresi partiye telefon bağlantısı kurmayabilmekte, seçim kurulu da böyle bir partinin seçimlere katılmasını önleyebilmektedir. Böyle bir engelleme söz konusu olduğunda, tüzel kişiliği tanınmayan siyasi partinin aleyhindeki idari kararlara karşı Anayasa Mahkemesi'ne kadar uzanan bir yasal itiraz hakkı bulunmaktadır. Tüm bu ülkelerde partilere ilişkin yasağın uygulanması, hukuksal nitelik yanında daha büyük bir ağırlıkla siyasal bir nitelik taşımaktadır. Siyasal partiler, siyasal yaşamın taşıyıcı unsurları olduğuna göre, bunlardan birinin devreden çıkarılması, meşru bir hukuksal temele dayalı olsa bile, siyasal etkileri daha ağır basan siyasal içerikli bir karardır. Bu nedenle, karşılaştırma yapılan ülkelerin çoğunda bu konuda açık bir çekingenlik gözlemlenmektedir. Ancak bu ülkelerin hiçbirinde parti yasağına ilişkin yürürlükteki kuralların kaldırılması yönünde bir eğilimin de bulunmadığına dikkati çekmek gerekir. Bundan şu sonucu çıkarabiliriz. Ülkeler, özgürlükçü demokratik düzenin yerleşikliği ve mevcut siyasal partilerin rejimle barışıklığı ölçüsünde ve özellikle uygulama aşamasında parti yasağından uzak kalma eğilimi gösteriyorlar. Ancak rejime yönelik tehdit ve tehlikelere karşı hukuksal önlemleri hazır bulundurmaktan da geri durmuyorlar. Bu önlemlerin derecesi, ülkelerde klasik ya da militan demokrasi anlayışının yaygınlığı ölçüsünde değişiyor. Ancak militan demokrasi anlayışının benimsenmediğileri sürülen ülkelerde dahi somut bir tehdit ya da tehlikenin söz konusu olduğu dönemlerde bu tür yasakların ortaya çıktığı, tehdit ve tehlike ortadan kalkmış gözükse bile yasağın yürürlükte kaldığı genel bir gözlem olarak kendini gösteriyor. Yukarıdaki karşılaştırmada bunun somut örnekleri sergilenmiş bulunmaktadır. Karşılaştırılan ülkelerde yasağa hiç yer vermeyen Yunanistan ve Japonya'da dahi somut bir gereksinimin baş göstermesi halinde aynı sürece girileceği kuşkusuzdur. Zaten Yunanistan'da yasağa dayanak oluşturacak anayasal bir hüküm varlığı yanında Japonya'da da dernek özgürlüğü çerçevesinde ölçülülük ilkesiyle haklı kılınacak bir sınırlamanın tartışma konusu olmaması bu yargımızı doğrulayan hukuksal verilerdir. Sayfa 72. Birçok ülkede siyasal partiler, anayasal düzenlemelerle belirli bir siyasal amaca bağlı kılınmışlardır. Bu amaç, siyasal partilere özgürlükçü demokratik düzene sadakat yükümlülüğü getirmektedir. Ayrıca, siyasal partilere dernek özgürlüğü güvencesi dışında bir varlık tanımadığını ileri süren ülkelerde dahi, partilerin kazandığı ayrıcalıklı statü, onlara tanınan özgürlüğün böyle bir amaçsal bağdan soyutlanmasına imkan vermemektedir. İşte parti yasal sorununun düğüm noktasını burada aramak gerekir. Bundan şu sonuç çıkıyor. Demokrasi anlayışı, militan olsun olmasın, her ülke kendi varlığını ve rejimini tehdit eden siyasal parti ya da hareketleri, bu tehdit ya da tehlike somutlaştığı ölçüde yasaklama eğilimine girer. Militan olan ve olmayan demokrasi anlayışları arasında bu açıdan yalnızca bir söylem farkı, bir derece farkı bulunmaktadır. Burada demokrasinin temel felsefesi açısından her iki yaklaşım içinde önemli olan özgürlüğün temel bir değer olarak korunması ve yasağın bu temel değere hizmet ettiği ölçüde var olması ve uygulanmasıdır. Bir ülke bu hassas dengeyi koruyabildiği ölçüde demokrattır. Bu açıdan bakıldığında bir ülkede salt yasağın varlığı o ülkenin demokratik niteliğine halel getirmez. Yeter ki yasaklamanın boyutu, özgürlükçü demokratik düzeni ve ülkenin varlığını koruma amacıyla ölçülü bir denge içinde tutulabilsin. Bu dengenin korunmasında yalnızca devlete ya da kurulu düzenin partilerine değil, kurulu düzene karşıt partilere de büyük bir sorumluluk düşmektedir. İnsan hakları ve ona dayalı demokrasi, evrensel bir değer olduğunu büyük ölçüde kanıtlamıştır. Öyle ki, marjinal partiler bile bundan kendi amaçları yönünde yararlanma şansına sahiptir. Yeter ki bu yöndeki mücadeleleri oyunun temel kuralları içinde kalsın. Başka bir deyişle, demokratik rejimin kendilerine sağladığı haklar kötüye kullanılmasın. Bu temel koşullara uymaları kaydıyla, marjinal partilerin bile özgürlükçü demokratik bir düzende yasağa muhatap olmaksızın, demokratik yöntemlerle geniş bir siyasal alan bulmaları mümkündür. Bu imkanı kullanmak yerine rejimi yıkma amacı güden ve bu amaca ulaşmak üzere demokrasinin kendilerine sağladığı hakları kötüye kullanan ve gerektiğinde şiddete başvurma hazırlığına yönelen partilerin kendilerine yönelik bir yasağın varlığından ve uygulanmasından yakınmaya hakları yoktur. Sayfa 74. Türkiye'de siyasal partiler hukukunun önündeki en büyük engel, siyasal partiler yelpazesinde demokrasiyi içtenlikle benimsememiş partilerin yaygınlığıdır. Ülkemizde bugün egemen olan siyasal kültürün sağlıklı bir demokrasinin yerleşmesi için yeterince olgunlaşmış olduğunu söylemek güçtür. Parti içi demokrasinin yokluğu, liderler sultası gibi söylemlerin yaygınlığı demokrasi kültüründeki eksikliğin bir göstergesidir. Partilere egemen olan kadroların büyük bir çoğunluğu, demokrasiyi bir yaşam biçimi olarak düşünmemekte, onu kendilerini siyasal iktidara götürmekle işlevini tamamlayacak bir araç olarak görmektedir. Ama asıl tehlikesi, rejimle barışık olmayan, devletin ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütünlüğünü, üniter yapısını, laik düzenini tartışma konusu yapan, kısa ya da uzun vadede bu niteliklerde, şu ya da bu ölçüde değişiklik yapmayı amaçlayan partilerin, siyasal partiler yelpazesinde küçümsenmeyecek bir yer tutmasıdır. Bu tür partilerin her somut olayda rejim pazarlığına yönelmesi, Türkiye'de demokratik bir konsensüsün varlığını şüpheye düşürecek boyutlara varmıştır. Oysa böyle bir konsensüs ancak Cumhuriyet anayasalarının ortak mirası olan temel ilkelerde tam bir birliğin sağlanmasıyla mümkündür. Bu ilkeler ulusal egemenlik ve ulusal bütünlük kavramlarıyla birlikte insan haklarına dayalı Atatürk milliyetçiliği anlamında milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olarak özetlenebilir. Çoğulcu demokrasi ancak böyle bir temel üzerinde sağlanacak bir uzlaşmayla yükselip gelişebilir. Demokrasi uzlaşmaya dayalı bir denge rejimidir. Ama temel ilkelerde görüş birliği içinde olmayan siyasal aktörlerin günlük politikada uzlaşmaya dayalı çoğulcu bir denge kurmaları mümkün değildir. Yukarıda parti yasağı konusunda yaptığımız genel değerlendirmede de vurguladığımız gibi, bu dengenin korunmasında yalnızca devlete ya da kurulu düzenin partilerine değil, kurulu düzene karşıt partilere de büyük bir sorumluluk düşmektedir. İnsan hakları ve ona dayalı demokrasi, evrensel bir değer olduğunu büyük ölçüde kanıtlamıştır. Öyle ki, marjinal partiler bile bundan kendi amaçları yönünde yararlanma şansına sahiptir. Yeter ki bu yöndeki mücadeleleri oyunun temel kuralları içinde kalsın, başka bir deyişle demokratik rejimin kendilerine sağladığı haklar kötüye kullanılmasın. Bu temel koşullara uymaları kaydıyla, marjinal partilerin bile özgürlükçü demokratik bir düzende yasağa muhatap olmaksızın demokratik yöntemlerle geniş bir siyasal alan bulmaları mümkündür. Bu imkanı kullanmak yerine rejimi yıkma amacı güden ve bu amaca ulaşmak üzere demokrasinin kendilerine sağladığı hakları kötüye kullanan ve gerektiğinde şiddete başvurma hazırlığına yönelen partilerin kendilerine yönelik bir yasağın varlığından ve uygulanmasından yakınmaya hakları yoktur. Sayfa 148. Federal Almanya Anayasası'nın 21. maddesinde yer alan hükmü, Türk Anayasası ile karşılaştırmak konunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Bilindiği üzere Alman Anayasası'nın 21. maddesi, amaçları ve mensuplarının davranışlarıyla özgürlükçü demokratik temel düzeni ihlal etmeye veya ortadan kaldırmaya veya Federal Alman Cumhuriyeti'ni ve varlığını tehlikeye düşürmeye yönelen partileri, anayasaya aykırı olarak nitelemekte ve bu tür partileri kapatma yetkisini Anayasa Mahkemesi'ne vermektedir. Burada henüz somut bir örneği ortaya çıkmadığı için üzerinde fazla durulmayan, Federal Alman Cumhuriyeti'nin varlığını tehlikeye düşürme hükmüne dikkati çekmek istiyoruz. Bu hüküm, siyasal partilerin yalnızca özgürlükçü demokratik temel düzeni ihlal etmeye veya ortadan kaldırmaya yönelen partileri değil, Federal Cumhuriyet'in varlığını tehlikeye düşürmeye yönelen partileri de yasak kapsamını almaktadır. Bu bağlamda devletin federal yapısının Alman Anayasası'nın 79 Taksim 3. maddesi uyarınca anayasanın değişmez hükümlerinden olduğunu da eklemek gerekir. Bu durum, Alman Birliği'nin geleneksel federatif yapısını üniter bir devlet yapısına dönüştüren nasyonel sosyalist düzene bir tepkinin ifadesidir. Bu nedenle de Almanya'da federalizm özgürlüklü demokratik düzeninde bir güvencesi olarak görülür. Görülüyor ki durum Türkiye'dekinin tam tersidir. Türkiye Cumhuriyeti üniter bir devlet olarak kurulmuş, Cumhuriyet anayasaları üniter bir yapıyı esas almıştır. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesi, millet egemenliği, Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet ilkeleri, federatif bir yapıyı olanaksız kılmaktadır. Ayrıca 1982 Anayasası 3. maddesinde yer alan, Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür kuralına değişmez bir nitelik kazandırmış, siyasal partilerin aynı ilkeye aykırı tüzük, program ve eylemlerini temelli kapatma nedeni olarak düzenlemiştir. Şu halde nasıl ki federal Almanya'da bir siyasal partinin devletin federal yapısını değiştirip üniter bir yapı kurmak amacıyla federal cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmeye yönelmesi bir parti kapatma nedeni ise, Türkiye'de bir siyasal partinin federal bir devlet kurma amacıyla devletin üniter yapısını tehlikeye düşürecek bir eylem içine girmesi de aynı şekilde bir parti kapatma nedenidir. Bunun AİHS'nin 11. maddesiyle bağdaşmaz bir yönünün bulunmaması gerekir. Sayfa 161. Doçent Doktor Fazıl Sadım'ın yukarıda ayrıntılarıyla açıkladığım görüşlerine aynen katılıyoruz. Esasen Anayasa Mahkememizin bugüne kadar verdiği parti kapatma kararları bu görüşlere ve militan demokrasi anlayışına tamamen uygundur. Sosyal gerçeklerimize ve anayasamıza uygun bulunduğunda kuşku bulunmayan bu kararlar Anayasa Mahkememize gerçek bir saygınlık kazandırmıştır. B. Anayasa Mahkememizi istikrarlı, anayasa ve yasalarımıza uygun çizgisinden saptırmak için anayasal düzenimizle hiçbir zaman barışık olmamış, devletimizin kuruluş felsefesini benimsememiş, bir kısmı sevri hortlatmaya çalışan iç ve dış mihraklarla hoş karşılanamayacak ilişkiler içinde olduğu bilinen bazı yazarlar ve sözde bilim adamları, hakimlerimize ve savcılarımıza anayasamızı ve yürürlükteki yasalarımızı uygulatmamak için büyük bir gayret içine girmişlerdir. Özellikle anayasamızın 90. maddesinin son fıkrasındaki usulüne göre yürürlüğe konmuş milletler arası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmaz hükmüyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzalamamız ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin yargı yetkisini kabul etmemiz de öne sürülerek Anayasa Mahkememiz ve diğer mahkemelerimiz anayasamızı ve yasalarımızı uygulayamaz hale getirilmek istenmektedir. Bu görüşlerin giderek daha çok hukukçuyu etkilediği de bilinmektedir. Bu nedenle bu konu üzerinde ne kadar düşünsek ve tartışsak azdır. Çünkü başka türlü doğruyu bulamayız. Bu konudaki görüşlerimizi çeşitli vesilelerle Anayasa Mahkemesi üyeleri önünde açıklamak fırsatını bulduk. Bunların hiçbirini tekrarlamadan son 2 yılda açıklanmış yeni bilimsel görüşleri bilginize sunmakta yarar görüyorum. A. Son yılların en iyi araştırmacılarından biri olan Doçent Doktor Metin Feyzoğlu, 1998 yılında yayımlanan Tanıklık ve Dürüst Muhakeme adlı eserinde sayfa 5-9 şöyle diyor. AİHS ve Türkiye tarafından onaylanan ek protokollerin acaba iç hukuktaki yeri nedir? Bunlar anayasa hükmü niteliğinde midir yoksa sıradan kanun hükümleri midir? Bilindiği üzere anayasanın 90 Taksim 5. maddesine göre usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletler arası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurulamaz. Görüldüğü gibi anayasa usulünce yürürlüğe konulmuş antlaşmaların kanun hükmünde olduklarını kabul etmiştir. Acaba kanun hükmünde olmak ne anlama gelmektedir? Bir normun kanun hükmünde olması öncelikle onun normlar hiyerarşisinde kanunlarla aynı sırada olması demektir.